Jeg vet hva det er. Sånn som en lader, bes Filippile mektubene og gjøres, vil det vi skal bli. Bunne det var med gjøres, begynn. Begynn ku eitleri okumadan anji, Filippa daki durum hakunda, kendemisi hatilatalum. Ben bir daha arka plana bakmak istiyorum. Peki, üç hafta önce John bize Filippi'deki kilisenin nasıl kurulduğunu anlattı. Paulus oradayken en az iki aile iman etti. Lydia ve zindancının aileleri büyük bir mucize oldu. Zindanın kapıları Tanrı tarafından açıldı. Şüphesiz bu mucizeden sonra başkaları da iman etmişlerdi. Bu kilise çok tarihidir. Çünkü Avrupa'daki ilk kurulan kiliseydi. Ancak Elçilerin İşleri 16 bölüm ayet 40. Shirley yazıldı. Pavlus'la Silas zindandan çıkınca Lydia'nın evine gittiler. Kardeşlerle görüşüp onlara yüreklendirdikten sonra oradan ayrıldılar. So Pavlus ayrıldı. Bundan sonra Pavlus Selanik'e gitmiş. Yeni bir kilise kurmak için. Araştırmalara göre okuduğumuz mektup muhtemelen Filipin'in kilisesi oluşturulduktan 10 sene sonra yazılmış. Ama kilisenin oluşturulduğu zaman ile mektubun yazıldığı zaman arasında Pavlus kilise birkaç kez ziyaret etmiş. Ondan eminiz. Bildiğimiz gibi mektubu yazdığı zaman Pavlus hapisteydi. Büyük ihtimalle Roma'da. Peki, arka plan bitti. Bahsetmek istediğim birinci konu şudur. Paulus ile Filipiler arasında olan iyi ilişkiler. Bunun farkında olmalıyız. Çünkü bazen Paulus ciddi sözleri kiliselere yazıyordu. Birinci bölümü okudukça Pavlus'un Filipileri ne kadar sevdiğini görebiliriz. Mesela ayet 3, Pavlus şöyle yazdı. Evet. Sizi hatırladıkça Tanrı'ma şükrediyorum. John, sana bir soru sorabilir miyim? İki ay önce, yani İngiltere'deyken, senin hakkımızda düşüncelerin aynı mıydı acaba? Güzel. Güzel. Evet. Sevinçli. So bizi hatırladıkça Tanrı şükrediyorsun. Güzel. Güzel. Tabii ki. Ayet 8. Hepinizi Mesih İsa'nın sevgisiyle nasıl özlediğimi Tanrı tanıktı. Pavlus'un onlar için o kadar büyük bir özlemi vardı ki, böyle bir özlem aramızda olsun. Var ama olsun. Pavlus hapiste olduğu halde hala Filipileri ziyaret etmeyi bekliyordu. Gördüğümüz gibi bu ilişki, yani Pavlus ile Filipiler arasında çok harika bir şeydi. Çok kıymetliydi. İlişki çok sıkıydı. Peki, Filipiler 1. bölüm ayet 27 okuyalım.
Ancak yaşayışınız Mesih'in müjdesine layık olsun. Öyle ki gelip sizi görsem de gelmesem de sizinle ilgili haberleri tek bir ruhta dimdik durduğunuzu müjdede açıklanan inanç uğruna tek can halinde birlikte mücadele ettiğinizi size karşı olanlardan hiçbir şekilde yılmadığınızı duyayım. Böyle davranmanız onlara bir belirtidir. Kendilerinin mahvolacağını, sizlerin ise kurtulacağını gösteren bir belirti. Bu da Tanrı'nın işidir. Çünkü Mesih uğruna size yalnız Mesih'e iman etmek değil, daha önce bende gördüğünüz ve hala sürdürdüğünü duyduğumuz zorlu çabanın aynısını göstererek Mesih uğruna acı çekmek ayrılacağı da verildi.
Teşekkür ederim. Dediğim gibi bu ilişki iyiydi. Şüphesiz Pavlus o zamana kadar sayısız kiliseye bakıyordu. Dolayısıyla Pavlus çok profesyonel bir şekilde davranabilirdi. Mesela bir reis ya da şef gibi. Bakın, ben reisim, çok meşgulüm. Zamanım az, hadi söylediğim gibi yapın. Acele et. Ama böyle yoktu. Sanki Pavlus için, Filipi kilisesi, Pavlus'un baktığı tek bir kiliseymiş gibi görünüyordu. Eğer sadece kendin durumunu öncelik tanımak isteseydi, hapiste olduğundan dolayı şöyle yazabilirdi. Şu halime bakın. Hadi, buradan beni çıkartmak için bir şey yapın. Acele edin. Çok sıkıntı çekiyorum. Geçen pazar günkü Vazveren Ali abi de aynı şeyden bahsetti. Hatırlıyor musun? Ama yoktu. Ham Tolson böyle olmadı. Tam aksine. Paulus müjde ve Filipileri merak ediyordu. Pavlus'un hayatı değiştirilmiş bir hayatın harika bir örneği diye. Büyük bir sorumluluğu olmasına rağmen Paulus kendinin evrenin merkezinin olmadığını anladı. Biz de böyle anlayalım. Pavlus hapisteydi ama hala Filipileri ziyaret etmek istiyordu. Onun böyle bir beklentisi vardı. Peki, bugünkü ayetlere bakalım. Ayet 27, evet. Birinci kelime, ancak. Ancak, demek ki önceki ayetle ile bir bağlantı var. Yani, iyi ilişkilerimiz ve size gelmek istemeye rağmen, ben önemli sözleri size söylemek istiyorum. Yani yaşayışınız Mesih'in müjdesine layık olsun. Biraz sert, gerçekten ciddi, önemli sözler. Yani iman ettikten sonra yaşayışımız ya da yaşantımız Mesih'in müjdesine layık olmalı. İncil Yunanca yazılmış. Ve bu kelime yaşayış aslında daha belirli ya da spesifik bir anlama geliyor. Yani vatandaş olarak. Vatandaş olarak. Bir yandan biz ülkemizin vatandaşıyız. Aynı zamanda diğer yandan cennetin egemenliğin vatandaşıyız. Biraz daha fazla arka plan. Filipi konusunda. O zaman da Sezar tarafından oluşturulan Filipi bir Roma kolonisiydi. Orada yaşayan halk Roma vatandaşlığından gurur duyuyordu. Bundan dolayı yeni iman edenler için bir sorun ortaya çıktı. Çünkü devlete göre Sezar Rab'dir. Ama müjdeye göre İsa Mesih Rab'dir. Bu nedenle bir gerilim vardı. Vatandaşlık çok önemli diye. Demek istediğim şu, vatandaş olarak ben bir temsilciyim. Ama neyin? İman eden olarak İsa Mesih ve onun egemenliği. Onun egemenliğine geldiğimizde biz imanlılığa karşı uygun davranmaya öğreniyoruz. Biz başkalarından farklıyız. Yaşayışımız farklıdır. Yeni bir topluluk kuruyoruz. Aynı zamanda biz dünyada yaşıyoruz. Hem de İsa Mesih'in egemenliğin temsilcisi, hem de yaşadığımız yerin temsilcisi olarak. Bu yüzden eğer dünyada yaşadığımız yaşayış iyi değilse, Mesih'in müjdesini utandırabiliriz. Biz İstanbul'da oturup kanun uyarınca yaşıyoruz. İki basit örneğim var. Birinci, yeri çöp atma kötü bir davranıştır değil mi? Herkes katılıyor. Bu. Ama hepimiz zaman zaman şöyle bir şey görüyoruz. Sokakta biri bir şeker aldıktan hemen sonra yere çöp atıyor. Oldukça yaygın bir alışkanlık. Evet, tam olarak bilmiyorum. Belki bu davranışa karşı olan bir kural yok. Yine de böyle bir davranış olmalı. Vatandaş olarak. İkinci örnek. Farklı bir örnek. Kırmızı ışıkta bekleyen arabalar. Yeşil ışık değişir değişmez. Bekleyen sürücüler hemen hornaya basıyorlar. Ama neden? %99.9 olarak bu tamamen gereksiz. Hiç fark etmez. Ama bu davranış yayalar ve yakın oturanlara gerçekten rahatsız ediyor. Biliyorum ki çoğumuz sürücü değiliz. Ama bunlar sadece örnekler, çok daha fazla var. Ama mesela şu ki, İsa, Mesih'in egemenliğin temsilcisi olan bizler farklı olmalıyız. Çünkü insanlar bizi gözlüyorlar. Eğer içimizde olan iyi bir değişiklik görebilirse, onlar şöyle söyleyecek. Neden böyle? Ama eğer biz eski biçimde davranmaya devam edersek, insanlar o zaman da şöyle söyleyecek. Bu insanlar kendilerinin Hristiyan olduğunu iddia ettikleri halde, aslında onlar başka herkes kadar aynı. Bu şekilde iyi temsilciler olmayız. İyi temsilciler olalım. Artık şöyle düşünelim. Ben İsa Mesih'in egemenliğin vatandaşıyım. Bundan ötürü bu ülkenin daha iyi bir vatandaş olarak nasıl yaşayabilirim? Yani Hristiyan olarak öğrendiğim şeyleri bir yandan, bu ülkenin bir vatandaş olarak onlara nasıl aktarabilirim diye yanda. Yeah. Ama Pavlus yazdığı gibi bu mücadele var. Bizi karşı olan birçok şey var. Dinler, ateistler, felsefeler ve bazı yetkililer. Düşünün. Filipi'de yetkililer ortaya çıkan yeni kiliseyi ilk buldukları zaman belki şöyle tepki verdiler. Yeni bir kilise. Yeni bir din. Peki bakalım. İyi. İlginç. Bu insanlar çok iyi görünüyorlar. Ama buna rağmen şunu bilin ki Sezar hala Rab'dir. Dinleyin. Bizden sonra tekrarlayın. Sezar Rab'dir. Buna karşılık olarak kilise neler yapabilir acaba? Kuyruğunu kıstırıp kaçabilir? Gidip gizlenebilir? Bunun yerine kilise tek bir ruhta dimdik duruyor ve diyor ki yok İsa Mesih Rab diye. Yok İsa Mesih Rab diye. Eğer biz böyle yaparsak, yani birlikte dimdik durursak ne olacak? Paulus şöyle yazıyor. Bu bize karşı olanlara bir belirti diye. Kendilerinin mahvolacağı. Aynı zamanda bu bize bir belirti diye. Kendimizin kurtuluşu. Nasıl yani? Nasıl diyor gibi? Bu da Tanrı'nın işi diye. Tanrı bunu yapıyor. Çok güçlü bir kavram. Çok teşvikçi bir şey bizim için. Ama bunu bireysel olarak yapmak çok zor. Aslında imkansız. Ama omuz omuza yan yana olabilir. Eğer birlikte olursak, yetkililer ya da hiç kimseden korkmamıza gerek yok. Ayet 29 okuyalım. Çünkü Mesih uğruna size yalnız Mesih'e iman etmek değil. Daha önce ben de gördüğünüz ve hala sürdürdüğümü duyduğunuz zorlu çabanın aynısını göstererek Mesih uğruna acı çekmek ayrıcılığa da verildi. Peki. Tanrı tarafından iki şey bize verildi. Bir kez daha, bir Yunanca kelime daha spesifik anlamı geliyor. Yani verilmek yerine hibe edilmek. Evet. Hibe edilmek. Karşılıksız. Evet. Evet. Belki daha aman olarak. Evet. Yazıldığı gibi ayrıcılık olarak. Hakikaten biz kurtuluşumuz ve inancımızı hediye olarak Tanrı'dan alıyoruz. Ancak Pavlus'a göre kurtuluş yanı sıra Mesih uğruna acı çekmeyi de alıyoruz. Üstelik Pavlus bunun için bir ayrıcılık olduğunu söylüyor. Müjde bir paket teklifti. Paket teklif? Yani bir pizza, bir ayran, her şey dahil. Evet, kurtuluş ve sıkıntı çekmesi birlikte dahil. İkisi de paket teklif. Bunun konusunda açıkçası söylemek istiyorum. Aslında İsa Mesih'e iman ettikten sonra biz yavaş yavaş İsa gibi olmaya başlıyoruz. Aynı şeyleri tecrübe ediyoruz. Mesela biz öyle dirileceğiz İsa gibi. Biz kendi çarmıhızıma yükleniyoruz İsa gibi. Matta 16 ayet 20-24 İsa şöyle dedi. Evet, Adam'dan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmıhına yüklenip beni izlesin. Aynı zamanda biz acı çekeceğiz. İsa gibi. Bu ayetleri düşündüğüm zaman Pavlus'u hatırlıyorum. Elçilerin İşleri 9. bölüm. Hatırlıyor musunuz? Pavlus hakkında, Saul hakkında hatırlıyor musunuz? O zaman ben hatırlatacağım. O zaman Pavlus yerine Saul adı. Şam'a giden yolda İsa Mesih'e iman etmeyen Saul, yani Pavlus, gökten gelen bir ışık tarafından yere yıkıldı. Saul, İsa'nın sesini işitti. Kalktığı zaman hiçbir şey göremiyordu. Sonra 3 gün boyunca Şam'da bekliyordu. Orada Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı. 15. ayet. Bir görümde Rab Hananya'nın Pavlus'a gitmesini söyledi. Hananya Pavlus'u buldu. İsa Hananya Pavlus ile ilgili şöyle söyledi. Bu adam, yani Pavlus, benim adıma öteki uluslara, krallara ve İsrail oğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim. Çok ciddi bir sözler, değil mi? Evet, çünkü tam o sırada Paulus yeni bir göreve başlamak üzereydi. Eğer biz orada olsaydık, belki John Paulus ya Saul, büyük bir bereket olsun diye dua ediyoruz, çok lise kursun diye dua ediyoruz. Ama yanı sıra İsa Mesih'in uğruna çok sıkıntı çekmeniz gerekiyor. Anladınız mı? Ama doğru. Tabii hepimiz zaman zaman sıkıntı çekiyoruz. Bazen biz kötü karar veriyoruz ya da hata yapıyoruz. Bazen suçluyuz, bazen de suçlu değiliz. Ama genelde bir türlü bir sıkıntı çekmek İsa Mesih uğruna değildir. Ama eğer Hristiyan olduğumuz nedeniyle arkadaşlarımız ya da işimizi kaybedersek, gerçekten biz İsa Mesih uğruna sıkıntı çekiyoruz. Gerçekten. Ama hatırlayın, Pavlus ve İsa Mesih'in yaşadığı zorlu çabanın aynısı başımızdan geçecek. Bitirmek üzereyim. Ama ilginç bir şey fark ettim. Filipi'deki duruma baktığımız zaman bizim durumumuz ona benzer. Yeni bir kiliseyiz. Evet. Şehrimiz büyüktü. Yaşadığımız ortam ağırdı. Zulüm de bile. Ama hamdolsun Rabbimiz aynıdır. Daha önce okuduğumuz gibi bu Tanrı'nın işidir.